Ayrım 13. Sayfa 173. Troçki'nin kaleminden. Andranik ve bölüğü. Troçki'nin gazetecilik ürünlerinden biri olan bu makale, Sarkis Çerkezoğlu'nun Taşnak Militanı Dırtat Şirinyan'ı anlattığı bölümde sık sık adı geçen ünlü direniş önderi Andranik Ozanyan hakkında önemli bilgi ve değerlendirmeler içerdiği için kitaba alınmıştır. Leon Troçki, Balkan Savaşları, çeviren Tansel Günay, Arba Yayınları, İstanbul, Eylül 1995, sayfa 283-295. Yeryüzünde barışçıl, normal bir hayat tarzına bir türlü uyum sağlayamadıkları için yaşantıları sıradan insanlarınkine benzemeyen bir hayli kişi vardır. Hayat elbette onlardan güçlü çıkar ve onları uzun bir süre kıyıya atıp bıraktığı zaman bu kişilerde hayatın rutin akışının tek düze gereklerine ayak uydurmaya başlarlar. İş bulup aile kurarlar, romatizma ağrıları çekerler ve genellikle bu halde güçten kuvvetten düşüp ihtiyarlarlar. Ama tarih bir kere daha bir çatışma ve kaos dönemine girince onlar da uykularından silkinip uyanırlar. İlk davet üzerine hesaplarını yüzüstü bırakarak çizmelerini giyip yola çıkarlar. Sofya'da oluşturulan Gönüllü Ermeni bölüğünün başında adı türkülere ve efsanelere karışmış bir kahraman olan Andranik Ozanyan var. Kendisi orta boylu, siperlikli bir kasket ve uzun çizmeler giyiyor. Saçları kırlaşmış, yüzünde çizgiler oluşmuş, çenesi tıraşlı ama yanakları gür sakallarla dolu, zayıf bir kimse. Üzerinde çok uzun süren bir tarihsel aradan sonra kendini bir kez daha bulmuş bir adam havası var. Andranik 46 yaşında, Ermenistan'da doğmuş, eskiden marangozmuş. 1988'de Sivas vilayetinde ihtilalci faaliyetine başlamış ve 1892'de Taşnak Sutyun adlı Ermeni Partisi'ne katılmış. Daha Rus-Türk Savaşı sırasında, yani 1870'lerin sonlarında Türk ve Kürt hakimiyetine karşı silahlı bir ayaklanma fikri Türkiye Ermenistan'ında iyiden iyiye yaygınlaşmıştı. İhtilalcilerin görüşüne göre böyle bir ayaklanma büyük devletlerin, en başta Rusya'nın müdahalesi sonucunu doğuracaktı. Çarlık diplomasisinin görevlileri o sırada Ermeni ihtilalcileri kendi yanlarına çekmeye ve çarlığın hizmetine sokmaya çalışıyorlardı. Ancak bu evre çok uzun sürmedi. 3. Alexander'ın tahta geçişinden itibaren farklı bir siyaset izlenmeye başlamıştı. Andranik'in politik düşünce tarzı böyle bir karbonarist faaliyet ve diplomatik entrika ortamında şekil aldı. 1894'te Sasun'da Ermeniler bir kırıma uğramıştı. Taşnak Sutyun'un Sasun dağlarının eteklerinde Muş Vadisi'nde mevzilenen silahlı bir partizan çetesini oraya gönderdi. Andranik ilk silahlı eylemini burada gerçekleştirdi. Bu sırada 1895-1896'da bir Ermeni partizan kuvvetinin başında Ermeni köylerini korudu. Bölgeye silah taşıdı ve ahaliye bu silahları dağıttı. Kürtlerle ve düzenli Türk ordusunun küçük müfrezeleriyle çarpıştı. 1897 yılı ortalarında Kafkasya'ya giderek partisinin merkez organıyla doğrudan bağlantı kurdu. Geniş yetkilerle ve çok miktarda silahla donanmış olarak ülkesine döndü. 1899 yılında en önemli partizan komutanlarından birçoğu öldürüldü ve Andranik, Bitlis vilayetinin çete savaşı koşullarına en uygun bölümü olan Sason yöresinde bütün partizan kuvvetlerinin liderliğini üstlendi. Komutanlık görev alanında çarpışmaya yatkın, yarı bağımsız Ermeni köylülerin yaşadığı 38 köy bulunuyordu. İşte burada Andranik efsanesi doğmaya başladı. 1900 yılında Türklerin hizmetindeki Kürt ağa Bışara Halil, Ermeni ihtilalcilerinden en önde gelenlerinden biri olan Zirop'u öldürdü. Ahali bu kişiye Sasun'u neredeyse tamamen bağımsız hale getirdiği için Zirop Paşa diyordu. Padişah, Bışara Halil ağa'ya bu Ermeni liderini öldürerek gösterdiği başarı için bir madalya verdi. 8 ay sonra Andranik bu olayın intikamını aldı. Çetesiyle birlikte Halil'i takip ederek onu ve 17 Kürt'ü öldürdü ve Abdülhamid'in verdiği madalyaya da el koydu. Söz konusu madalya Taşnak Sutyun'un Cenevre'deki arşivlerinde hala korunmaktadır. Andranik'in adı iyiden iyiye yayıldı. Ermeniler onun komutası altına girdiler. Türkler için korkulu bir rüya haline geldi ve padişah kuvvetleri kendisini hararetli bir şekilde arıyorlardı. 1901 Kasım'ında Andranik, 47 partizanıyla birlikte daimi müsademelerle takip edilerek Muş'a bir saatlik uzaklıkta bulunan Havariler Manastırı'nda kıstırılıp etrafı sarıldı. Ferik Paşa ve Ali Paşa komutasında 5 taburdan oluşan bir bütün alay bu ilk tahkim edilmiş manastırı kuşattı. Ermeni rahipleriyle Muş mutasarrıfı ve yabancı konsolosların katıldığı uzun ve sonuçsuz görüşmeler sonunda Andranik kuşatmayı yarma girişiminde bulunmaya karar verdi. Çatışmada daha önce ölmüş olan bir Türk assubayının üniformasını üzerine geçirip tüm alayı dolaştı. Askerlerle kusursuz Türkçesiyle konuşarak onlara uyumamaları emrini verdi. Bir yandan da kendi adamlarına çıkış yolunu gösteriyordu. Kendisi için yeni bir çatışmalar, takip etmeler ve saldırılar dönemi başladı. Ben kendi halindeki Türk ahaliye karşı hiçbir zaman bir saldırıda bulunmadım. Benim savaşım yalnızca beylere ve idareye karşı olmuştur. Andranik'in en önemli eylemi 2 yıldan daha uzun bir süre sonra gerçekleşti. O sırada 38 yaşındaydı. 1904 ilkbaharında 8 büyük topu bulunan 2 Türk taburu Sason dağlarında kendisini kuşatma altına almıştı. Andranik'in komutasında seri ateş eder tüfekleri bulunan 200 partizan ile kendi çakmaklı tüfeklerini taşıyan 800 köylü vardı. Görüşmeler 2 hafta sürdü. 13 Nisan'da kuşatma içindeki Ermeni köylerine top ateşi başladı. Dağlarda mevzilenmiş bulunan partizanlar bu top ateşinden pek etkilenmediler. Böylesi durumlarda her zaman olduğu gibi tedip hareketinin başlıca hedefi köylüleri ümitsizliğe sürüklemek, onlarda ihtilacilere karşı bir tepki uyandırmak ve böylece partizan hareketlerini tecrit edip çaresiz halde bırakmaktı. Karşılıklı ateş 8 gün aralıksız devam etti. Türkler yüzlerce kayıp verdi. Partizanlar onların cesetlerini göle atıyorlardı. Sason'da köylüler köylerini terk ettiler. Yaklaşık 4000 kişi partizanlara sığındı. Köylülerin öteki yarısı ise Diyarbakır köylerine dağıldı. Ateş ederek geri çekilen Andranik ve adamları Van Gölü'ne ulaştılar. 3 tekneye el koyarak üzerinde bir manastır bulunan Akdamar Adası'na gittiler. 3 gün sonra aynı teknelerle geceliğin gölü geçip Van'a gittiler. İstanbul'a Van şehrinin Andranik'in eline geçtiğini bildiren bir telgraf ulaştı. O zaman İngiliz konsolosu meseleye el attı. Andranik'e, "Şimdi buradan uzaklaşman iyi olur," dedi. "Şu anda Rusya ile Japonya arasında devam eden bir savaş var. Avrupa'nın gözü oraya çevrilmiş durumda. Burası için hiçbir diplomatik müdahale yapılmaz. Her yanda Ermeni köylerinin ahalisi öldürülüyordu." Andranik Ermenistan'dan ayrılmaya karar verdi. Adamlarıyla birlikte sadece geceleri ilerleyerek 7 günde İran'a ulaştı. İran'dan Kafkasya'ya geçti ve Rusya üzerinden Viyana'ya geldi. Bir süre Cenevre'de kaldı. Ardından Mısır'a gitti ve nihayet Sofya'ya yerleşti. Burada psikolojileri ve mücadele yöntemleri bakımından kendisine o kadar çok benzeyen Makedon ihtilacilerle dostluklar kurdu. "Ben milliyetçi değilim," diyor Andranik bugünkü seferini açıklarken. "Tek bir millet tanıyorum, o da ezilenler milleti." Bulgar kitlelerin ruh halinde savaşın başlangıç evresinde kendini gösteren o idealizm dalgası en canlı ifadesini Ermeni bölüğünde buldu. Farklı bir milletten, farklı bir dil konuşan, farklı geleneklere sahip kişiler Bulgar savaş bayrağının altında toplandılar. Bu bayrak onlar için başkalarının özgürlük mücadelesinin bir simgesi haline gelmişti. Gerçi elbette bu mücadele ortak düşmana karşı yürütülüyordu. Ekim ayının ortalarında Makedon Lejyonu'nun bir parçasını oluşturan bir bölük Ermeni gönüllü Sofya'dan cepheye doğru yola çıkarken ben de yanlarındaydım. Bu arada söz konusu lejyon çok geçmeden yaptığı zulümlerle kötü bir ün kazanacaktı. Balkanların nefis bir sonbahar günüydü. Güneş pırıl pırıl parlıyordu. Henüz şehirde fazla yaralı yoktu ve savaş hala zafer havasını koruyordu. Gönüllü Ermeniler yerleştirdikleri ve silah talimi gördükleri kız lisesinden çıktılar. Bunlar yaşları 19 ile 45 arasında değişen esmer, sakallı bıyıklı 230 tane adamdı. Hayatları birbirinden son derece farklı adamlar. Uzun süredir Sofya'da yaşayan, küçük bir kahvehane işleten ve onun bir köşesini de bir saat tamircisine kiralayan yaşlı bir Ermeni savaşçısı, şimdi ailesini ve kahvehanesini terk edip Andranik'e katılmıştı. İşte şurada 22 yaşında bir genç, hayatının son 4 yılını Londra'da geçirmiş. Çocukken Ermenilerin uğradığı bir kırımdan sonra Londra'daki bir hayır kurumu kendisini yetiştirmek üzere alıp bu şehre götürmüş. İngiltere'de büyümüş, bir otobüs kondüktörü olarak çalışıyormuş. Ermeniceyi pek konuşamıyor ama çocukluğundan kalma hayal meyal hatıralar belli ki yüreğinde yer etmişler. Birdenbire uyanarak Londralı kondüktörü İngiltere'den ayrılmaya, omzuna çadır bezinden bir sırt çantası vurup Türklere karşı sefere çıkmaya itmiş. Bu İngiliz'i en çok kaygılandıran şey, sefer sırasında sakallarının, bıyıklarının uzamasına göz yummak zorunda kalabilecek olması. Onun yanında ailesi bulunmayan bir hancı var. Bu adam küçük hanını titizlikle işletiyor. Her stotinkanın yani kuruşun hesabını tutuyormuş. Derken bir gün yanında çalıştırdığı kimseyi çağırmış ve ona demiş ki, "Bugün ben dönene kadar sen bak. Eğer dönmezsen burası senin olsun." Bu bölümde tezgahtarlar var, öğretmenler var. Çoğu Romanya'da kunduracılık işinde çalışan kol işçileri var. İçlerinde hayatta ne yapacaklarını bilmedikleri için rastlantı eseri buraya gelenler de bulunuyor. Ayrıca bela arayan serseriler de var. Yazgı şu an için hepsini sıkı sıkı birbirine bağlamış. Hayalperestler ile maceraperestler, şövalyeler ile sokak kabadayıları bir arada. Gönüllüler kendi sivil kıyafetlerini giyiyor. Sadece askeri tarzda biraz çeki düzen verilip vücutlarına oturtulmuş bu giysiler, birçoğu dizlerine sıkı sıkı bağlanmış kalın tozluklar giyiyor. Her biri sırtında çadır bezinden bir çanta ve bir kapşon taşıyor. Hepsinin belinden aşağı doğru bir hartuç sarkıyor ve çoğu yanında kendi revolverini götürüyor. Bütün gönüllüler üzeri çiçeklerle donatılmış, kuzu derisinden kalpakları, yakaları ve kemerleri üzerinde çiçekler duruyor. Bütün bunlar, kuzu derisinden kalpaklar, sıkı kemerler, kapüşonlar, temiz sırt çantaları ve çiçekler, bölüye askeri görünüşünün yanı sıra bir tatil havası getiriyor. Bölüye üniformalı bir Ermeni subayı komuta ediyor. Kendisine sadece yoldaş Garegin diyorlar. Garegin, Petersburg Üniversitesi'nin eski bir öğrencisi. Meşhur Taşnak Sutyun, Lijin davasında yargılanmış ve 3 yıl tutuklu kaldıktan sonra beraat etmiş. Sofya'da askeri kolejde okumuş. Savaştan önce Bulgar İhtiyat Kuvvetleri'nde teğmen olarak görev yapmış. Garegin, şair, hatip ve savaşçı. Her zaman kendisine düşen görevin önemine uygun şekilde işine dört elle sarılan bir kimse. Ama bölüğün ruhu Andranik. Üzerinde haki elbisesi, başında kara gül yani bir tür kuzu derisinden kalpağı ve ayaklarında bir tanesinden kendisinin gayri resmi otoritesinin simgesi, bir süvari kırbacı gözüken şık asker çizmeleriyle muhteşem bir görünüşü var. Vücudunun yan tarafından bir dürbün ve bir Browning tabanca sarkıyor. Göğsünde ya özgürlük ya ölüm yazan bir şeriti bulunan koca bir çelenk duruyor. Bu çelenk, Kızıl Haç Komitesi'nden Ermeni kadınların armağanı. Eşleri, kız kardeşleri ve kızları, kocalarının, kardeşlerinin ve babalarının yürüdüğü sıralara yaklaşmak için itişiyor. Bölük yürüyüş disiplinine titizlikle uyuyor. Şu anda kim hancı, kim tezgahtar, kim kahveci ayırt etmek zor. Garegin, onlara boşu boşuna aralıksız 10 gün, her gün 10 saat talim sanatının sırlarını öğretmemiş. Garegin'in de emir vermekten, söylev vermekten sesi kısılmış. Gözleri ateş saçıyor. Kurşunileşmeye başlayan saçları diken diken olmuş. Subay kalpağının altından çıkıyor. Andranik bölüğün başında yere sağlam basan dinç adımlarla sessizce yürüyor. Her şeyi, ışıltılı gözleri, sivri bıyıkları, hatta altın püsküllü başlığı gösteriyor ki bir kere daha kendini bulmuş, havasına girmiş. "Beni tanımadınız mı?" diyor gönüllülerden biri bir Ermeni gazeteciye. Troçki'nin sözünü ettiği bu gazeteci, muhtemelen aynı tarihlerde Azatamart gazetesinde çalışan ve Balkan Savaşı ile ilgili gözlem ve araştırmaları, Balkan Savaşı adıyla 1913'te İstanbul'a kitap halinde yayımlanan gazeteci, yazar Aram Andonyan'dır. Yayına hazırlayanın notu. İstanbul'da Azatamart'ın idarehanesinde size çay yapardım. Bölüğün arka sıralarında kalay kaplar ve kovalar taşıyan 30 tane geri hizmetli yürüyor. İşte böyle, tüfeksiz, süngüsüz, sadece yemek pişirecek kap kacaklarıyla bütün seferi geçirecekler. Ötekilerle birlikte savaşın tüm zahmetlerine, çilelerine katlanacaklar. Bölükte 4 assubay ve 4 sıhhiyeci var. Daha sonra yolda kendilerine Ermenistan göçmeni bir gönüllü doktor katılacak. Andranik için yakılmış bir türküyü söylüyorlar. Bahar geliyor ve bahar cıvıltıları duyulur duyulmaz, Andranik'in savaş narası çınlıyor. Sason dağlarında Andranik bizi çarpışmaya çağırıyor. Andranik sessizce yürümeye devam ediyor. Yalnız adımları daha bir sağlam, sert basıyor yere. Ermeni kavalı Oring'in tatlı, yumuşak ama yeterince gür çıkan namelerini işitiyoruz. Kavalın sesi önce konuşan, bağıran insan seslerine karışıyor. Ama sonra yavaş yavaş onlara baskın çıkıyor ve ezgiyi ayırt edebiliyoruz. Hey dost, ölüyorum ben. Bu Meşrutiyet Türkiye'sinin marşı. Tekrar Andranik için yakılmış türküyü söylüyorlar. Uzun boylu, zayıf bir Ermeni, şakacı, komik bir adam, bölüğün palyaçosu, kendini sert adımların ritmine, müziğin sesine ve türküye iyiden iyiye kaptırmış. Gözleri yarı kapalı, kalpağı kocaman terli burnuna kadar düşmüş. Ama onu geri itmiyor. Kemikleri çıkmış uzun kollarını sallayarak. Sason dağlarındaki baharın ilk rüzgarıyla birlikte partizanlarını çarpışmaya çağıran kahramanın türküsünü söylüyor. Yolun sonunda, köprünün üzerinden aşıp düz bir şerit halinde ağaçlar arasında giderek tepelere doğru kaybolan bir karayolu uzanıyor. Sağ tarafta bölükteki birçok kimse için parti hayatının hatıralarını saklayan Vitoşa Tepesi duruyor. 1904 yılında Vitoşa Tepesi'nde Taşnak Sutiu'nun kurucularından biri, Petrovsk Akademisi öğrencisi, önceleri Narodnaya Volya'ya mensup bulunan Hristofor Mikaelyan, dinamitle denemeler yaparken ölmüştü. Bu dağda Abdülhamit'e karşı bir suikastın hazırlıklarını yapıyordu. 1905-1906'da burada Vitoşa'nın eteklerinde partinin askeri eğitim okulu kurulmuştu. Bir Bulgar subay Ermeni partizan kuvvetleri için komutanlar yetiştirmişti. Veda etme zamanı geldi. Garegin subaydan ateşli bir hatibe dönüştü. Ermenilere nasıl kişiliksiz ve korkak diye küçümsenerek bakıldığını, sadece yaltaklanmayı ve para kazanmayı bilir, kutsal ateşten yoksun bir millet diye aşağılandıklarını anlatıyor. Ama son 25 yıl Ermenilerin de özgürlük için savaşıp ölebildiklerini göstermiştir diyor. Kadınlar konuşmacının üzerine çiçekler atıyor. Eşler ve kızlar sevdiklerini bir türlü bırakmak istemiyorlar. Ama sonunda ayrılma vakti gelip çatıyor. Bir komut duyuluyor, bölük toparlanıyor ve marş söyleyerek ilerliyor. Andranik kendini tutamıyor, yolun yanındaki hendekten atlıyor ve Browning ile havaya birkaç el ateş ediyor. Gönüllü bölükte kendisine tıpkı Sason dağlarında olduğu gibi 5 dakika havaya ateş ederek karşılık veriyor. Yüzlerce silah havaya kaldırılmış. Browningler, mavzerler ve bulldoglar. Yani geniş kalibreli, kısa namlulu bir tabanca. İse küçük birer gülle gibi küt pat diye bir ses çıkararak havlamasını duyuruyor. Tabancaları kavrayan eller bir ant içer gibi yukarı kaldırıyor. Ya özgürlük ya ölüm. Balkanlardaki Korkunç Olaylar kitabında bu küçük bir saf romans bölümü gibiydi. Kasım ayının sonunda Sofya'da Ermeni bölüğünden ilk yaralıları gördüm. Toplam 20 kişiydiler. Andranik hakkındaki türkü eşliğinde uğurlandıkları o güneşli günden üzerlerinde eser kalmamıştı. İyiden iyiye çökmüşler, bir deri bir kemik kalmışlar. Feleğin sillesini yemiş bir haldeler. Bir adam parmaklarından birkaçını kaybetmiş. Bir başkası kötürüm olmuş. Bir üçüncüsünün başı sargılar içinde. Hani sahibinin giderken yardımcısına bıraktığı han vardı ya, İşte orada oturuyoruz. İşimiz orada çok çetindi dedi yaralılar bana. Çok çetindi. Gerçi düğüne gitmediğimizin farkındaydık. Ama bu kadar güç olacağını da beklemiyorduk. Yürüye yürüye 8. gün Malko Tırnova'ya vardık. Orada bize mahlinyer süngülü tüfekleri dağıttılar. Sonra bizi Makedon Lejyonu ile birlikte Kırcalı'ya yolladılar. Orada 24 saat nişan talimi yaptık. Ardından da Türk sınırını geçtik. Her taraf boşaltılmıştı. Köyler yakılmış, sığırlar boşu dolaşıyordu. Biz de etrafı ateşe verdik, daha doğrusu Makedonlar verdi. Andranik bizi böyle bir şey yapmaya bırakmazdı. Bize köylerin dışında rastladığımız her Türk'ü, silahsız bile olsa casus sayıp öldürme emri verilmişti. Makedonlar da bunu yaptılar. Karşılaştıkları kimseyi önce ondan alabilecekleri bilgiyi almak üzere sorguya çekiyor, sonra da ateş ederek veya süngü saplayarak öldürüyorlardı. Bizim bölükte böyle şeyler daha sıkı kontrol ediliyordu. Bir kere bir köyden ayrılırken ben geride kaldım ve bir evi ateşe verdim. İşte itiraf ediyorum. Bunu niye yaptığımı ben kendim bile bilmiyorum. Andranik yolda beni bekliyordu. Niye arkada kaldın? Öyle gerekti. O yeri sen mi ateşe verdin dedi evi işaret ederek. Sonra kırbacıyla bana 10 defa vurdu. Dikkat et dedi bana. Ben yanında olmadan tek bir adım atma. Yine de kimimiz tıpkı Yunakiler yani genç başı bozuklar gibi kimsenin görmediği yerlerde Türkleri boğazladık. Şunu da söylemeli ki hepimiz Ermenistan'daki programları hatırlıyorduk. Çok zorluk çektik. Yürüyüş ilerlemek çarpışmaktan daha zordu. Bir ırmağı 2 kez geçmek zorunda kalıyorduk. Akşamleyin bir kere, sabahleyin tekrar. Göğsümüze kadar buz gibi suyun içine giriyorduk. Cebri yürüyüş halinde olduğumuzdan kuruyamıyorduk. Ekmek gözümüzde tütüyordu. Dünya kadar etimiz vardı. Türkler kaçarken sürülerini geride bırakmışlardı. Sayısız öküz, keçi kestik. Benim çarıklarım paramparça olmuştu. Bu nedenle derisini yüzmek için bir öküz öldürdüm. Ama derisini yüzemeden tekrar yola çıkma emri verildi. Bol miktarda tütün de vardı. Dükkanların kapısı ardına kadar açıktı. Sahipleri çekip gitmiş, bütün mallarını oldukları yerde bırakmışlardı. Ne istersen elini uzatıp alabiliyordun. Ama ortalıkta ne ekmek ne de tuz vardı. Sınırı geçtikten sonra buraya dönene kadar bir tutam tuz yüzü görmedik. Bu yüzden midemiz hep kötüydü. Düzenli birliklerle birlikte Yaver Paşa'ya karşı yürütülen harekata katıldık. Çarpışma esnasında korkmadım. Daha önceden de ölüm görmüştüm. Kürtler anamı babamı gözlerimin önünde paramparça etmişlerdi. İçimizde korkudan öleceklerini sandığımız kimseler vardı. Gel gelelim kahramanlar gibi hareket ettiler. Rodostolu yani Tekirdağlı o çocuk, Pogos vardı. Yalnız 16 yaşındaydı. Ona ben demiştim ki, ne işe yararsın sen? Gel gör ki ileri mevzilerde 15 saat yemeden içmeden dayandı. Yaver Paşa'yı takip ederken Pogos ön safta, en tehlikeli yerlerde çarpıştı. Onların hepsi çok iyi dövüştü. Londra'dan gelen o adam bütün sefer boyunca her zaman tıraş oldu. Nasıl becerdi bilmiyorum ama yüzü her zaman tertemiz tıraşlıydı. Niçin suratının hep tıraşlı olduğunu sorduk ona. Temizlik için dedi. Kendisine İngiliz deyince biz kızardı. Palyaçomuzu mu soruyorsunuz? O hala sağ. Yalnız orası pek şaka yapılacak bir yer değildi. Orada bir sürü tavuk yakalamıştı. Ne zaman dursa kumanya torbasından bir tavuk çıkarıyordu. Andranik bizim yanımızda elinde tüfek çarpıştı. Ama muharebe başlayınca kendisi bizim gerçek liderimiz olmuştu. Garegin çok cesurdu. Muharebede hiç yerinden geri çekilmedi. Kılıcını savurarak mevziden mevziye koşuyordu. Garegin kalan son ekmeğini bizimle paylaştı. İlk kez bir adamımızı kaybedince Garegin geldi, onu alnından öptü ve şöyle dedi. O bizim ilk şehidimiz. Ve böyle devam etti bu. Ne zaman biri düşse Garegin gelip onu öper ve Kızıl Haç diye bağırırdı. Sonra sıhhiyeciler gelip yaralıyı götürürdü. Beni Filipe'ye yolladılar. Orada hastanede 10 gün kaldım. Kraliçe bizi görmeye geldi ve bize her şeyi sordu. Ona dedim ki, şimdi sizin haliniz iyi. Türkleri Asya'ya kadar kovalayacaksınız. Ama o zaman biz Ermenistan'da onlardan eskisinden 2 kat daha çok baskı göreceğiz. Ama kraliçe dedi ki, sabırlı olun, sizin de sıranız gelecek. İşte şu posta kartını bana verdi. Hani bir tür teselli olarak. Gönüllüler Sofya'ya dönünce Ermeni gazetelerinin üzerine atıldılar. Ama kendilerine özellikle yakın bulunan gazeteyi bulamadılar. Azatamart, partilerinin İstanbul'da çıkan yayın organı yoktu. Azatamart'ın Kral Ferdinand'ın sefer beyannamesine yöneltme cüretini gösterdiği eleştiri yüzünden Bulgar sansürü bu gazeteyi yasaklamıştı. Gönüllülerin Makedonya davası için bayrağı altında öldükleri partinin yayın organına konulan bu yasak, ihtilalci romantizmi ile hanedanlık gericiliği arasında en önemli bir çatışmayı meydana getiriyor, özgürlük savaşının çelişkileri bu epizotta kendisini açıkça gösteriyor. Bir Ermeni meslektaştan meseleyi etraflıca öğrenince hemen orada bir telgraf yazıp incelemesi için bir solcu sansür görevlisine uzattım. Burada kendisinin hafızasını zorlamamak için adını anmayacağım. Bu telgrafı cidden göndermek niyetinde misiniz diye bana sordu. Tabii diye cevap verdim. Bu metni sansür kuruluna resmen sunmanıza size tavsiye etmem. Neden? Unutmayın ki biz sansür görevlilerinin yalnız telgraflara el koyma yetkisi yok. Muhabirleri gözaltına aldırma yetkimiz de var. Şu anda Ermeni bölüğü ve mensupları hakkında yeni herhangi bir bilgim yok. Azatamart üzerindeki yasak kalktı mı bilmiyorum. Bulgaristan kraliçesinden bir posta kartının sakat kalan bir Ermeni gönüllünün düşünceleri üzerinde ne etkisi olur? Onu da bilmiyorum. Kieskavya, numara 197, 19 Temmuz 1913.